Dördüncü ayrım. 3. Şehri geride bıraktığım için bahtiyarım. Bazen sokaklarda yürürken istikameti belirsiz bir korkunun pençelerinde kıvranırım. İnsanlar tehditkar, nedeni anlaşılmaz kötülükler peşinde gibidirler. En fenası da o şehre ait olmama duygusudur. Bu duygu ne kendi şehrimde ne de başka şehirlerde yakamdan düştü. İstenmeden giyilmiş beyaz bir yaka gibi boynumu sıktı, içimi daralttı. Yabancı olmak bir şehre, bir yere yabancı olmak, oranın sokaklarında dolanan bir nişan tahtası olmak değildir de nedir? Korku bir leke gibi büyür. Bazen umulmadık sebeplerle çeker, daralır, küçülür ama daima oradadır. Şimdi bir yere ait olmak zorunda değilim. Bu gemi beni oradan oraya taşıyacak. Kendimi diğer yolcularla eşit hissedeceğim. Onlar da ben de denizlere ait değiliz. Bu misafirliğe hep birlikte katlanacağız. Hiçbir limanda inmek, hiçbir şehri görmek arzusunda değilim. Öteberimi meşe bir şifonyerin çekmecelerine yerleştirirken giriyor kameramdan içeri. Kapıyı çalıp çalmadığının farkında değilim. Çalmış olsa bile girişi böyle afaki konularla uğraşamayacak birinin girişi. Bir tablonun yarısındayım. Adı pandayı yiyen Çinli'nin idamı. Günlerdir onunla yatıp kalkıyorum. Onun sularında yüzüyorum. Kıyıya çıkıp baktığımda bazen bayılıyorum, bazen iğreniyorum. Bazen çok hamasi ve yaşlı, bazen çok zıpır ve çocuksu buluyorum. Onunla sulh yaptığım nadir anlarda iyiyim. Ondan bezip kaçtığım anlarda çok kötü. Belki de adı, kendi Çin işkenceni kendin yarat olmalı. Teklifsizce yatağımın karşısındaki koltuklardan birine geçip bacaklarını üstünden aşırıyor. Konuşurken ısrarla gözlerime diktiği çekik mavi gözlerinin altları, gecelerdir uyumamışçasına mavi mor halkalarla çevrili. Uzun güzel burnu, ince düzgün kaşları, sağ gözünün üstüne bir üçgen gibi inen, önleri güneşten açılmış kahverengi kısa saçlarıyla bakılası bir çocuk. Üstünde beyaz bir tişörtle beyaz iplik bir kazak ve bej bir pantolon var. Habire koltuğun kenarına vurduğu botlarının içinden, teki yeşil, teki mor çorapları arsız papağanlar gibi havalanıyorlar. Tırnak diplerindeki boyalar ressamlığının kanıtı. Konuşurken durmadan kanat çırpar gibi ellerini oynatıyor. Çok uzun, çok ince ve çok beyaz boynuyla tuhaf ve güzel bir hayvana benziyor. Kız çocuğu bedenine hapsedilmiş, yapayalnız, benzersiz bir yaratık. Nedense içim sızlıyor. Gerçek bir olay. Çinli köylünün teki avlanırken rastladığı pandayı vurup afiyetle yiyor. Adam aç bir ilaç, dünyada kaç panda kaldığı ne umrunda ne de o üstün bilinç düzeyinde. Çinli köylülerin sayısı bunca çok, pandaların sayısı bunca az olduğu için de dünya Çin Halk Cumhuriyeti kılığında intikamını alıyor. Adam idam ediliyor. Ben hemen hemen hep kendi kaburgamın içinde cereyan eden konularla uğraşırım ama böylesine tuhaf bir konuya bulaşmamazlık edemedim işte. Kesik kesik gülüyor. İnsana Dostoyevski'nin ne zaman ne yapacağı ne söyleyeceği belirsiz kadınlarını hatırlatmıyor da değil. Onların o esrik hallerini. Üslup da öyle. Günümüzde günümüz çocuklarında asla var olmayan bir üslup. Ne biçim kitaplar okuttular acaba bu çocuğa? Gözlerini iyice kısarak yemek salonunun girişindeki afişi fark ettiniz mi diye yepyeni bir konuya dalıyor. Hayır anlamında başımı sallıyorum. Hani şu sağda, cam mekanın ardında duranı, cüce akrobatların afişini canım, mutlaka fark etmişsinizdir, kaçıracak gibi değil, müthiş bir şey, müthiş. Cüce akrobatların afişi, hayır görmedim, görmek de istemiyorum, bu cüce mevzuuna girmek de. Orada koltuğun kenarına ayaklarını vura vura daha ne kadar oturmayı düşünüyor acaba? Beklenmeyen misafirlerden haz etmem. Şifonyerimi huzur içinde yerleştirme hakkını kopara kopara benden alan bu çocuk, bana neleri hatırlatıyor şu anda? Çıkaramıyorum. Çıkarmak istediğimden de emin değilim ayrıca. Gözlerini etrafta şöyle bir gezdirip şifonyerin açık çekmecelerini tarıyor. Yatağın üstünde ağzı açık duran ördek yeşili bavuluma bakarak anladım diye bağırıyor. Bir düzen hastası. Hayatımda bir düzen hastası daha. Mary Jane gerçek bir düzen kumkumasıdır. Ama hiçbir işe kendini fazlasıyla da kaptıracak biri değildir. Sizin onu kat be kat geçeceğinize eminim. Düzen hastalığı konusunda yani. Yine gülmeye başlıyor. İşim bu olsa gerek. Bu tuhaf çocuğun kesik kahkahalarına refakat etmek. Konular, canının çektiğince pike yaptığı çöp yığınlarıymışçasına oldukça eski bir afiş diyor. Kim bilir, belki hepsi ölmüştür bile. Bilirsiniz, öyle uzun yaşamaz cüceler. Hele akrobat cücelerin uzun yaşaması imkansız. Yine de ölmemiş olmalarını, ölümsüz cüce akrobatlar trubu olmalarını ve bir gece yemek salonunda ansızın ortaya çıkıp gösterilerini yapmalarını dilerim. Çok ama çok geç bir saatte. O kadar geçtir ki vakit, herkes çoktan odalarına çekilmiştir. Yemek salonunda bir tek siz ve ben kalmışızdır. Onları yalnızca biz seyreder, sahneye bir sarı gül atarız. Şiddetli bir rahatsızlık duygusu katlana katlana içimi kaplıyor. Bu saçmalıkları dinlemek istemiyorum. Huzurumu bozdu. Neden gitmiyor? Hoş, hayal benimkisi diye pek üzgün devam ediyor. Ayrıca herhalde siz böyle bir yakınlaşmadan rahatsızlık duyarsınız. Sizi anlıyorum. Özel hayatınıza kimseyi dahil etmek arzusunda değilsiniz. Kimsenin özel hayatına dahil olmak da istemezsiniz. Geceleri öylesine geç ve öylesine güçlükle uyuyabiliyorum ki, gündüzlerime sıkıştırmak zorunda kalıyorum rüyalarımı. Doktor böyle bir şeyler söylemeye çalıştı en azından. Tabii bunları ona ben söyleyip ailemi söylemesine de ben neden olmuş olabilirim. Kıt hayal güçleri, kıt hayal güçleri. Habire bizim gibi sonsuz hayal güçlerinden ödünç istemek zorunda kalırlar. Seve seve istediklerini veririz. Asla geri vermeyeceklerini, tersine gelip tekrar isteyeceklerini bile bile. Böylesine bir okyanusa sahipken onların zavallı kapçıklarını boş gönderecek değiliz. Sizi kendimle aynı gruba dahil etmeme sinirlenmiyorsunuz değil mi? Hayal gücünüzün genişliği konusunda yanılmadığıma eminim. Uyku güçlüğü çekiyorsunuz demek. Kendimi ona ilk kez bir şey söylemiş buluyorum. Sanırım bu ondan çok beni şaşırtıyor. Zira onunla hiç konuşmayarak bu cüretkar ve rahatsız edici ataklarını cezalandırmak niyetindeydim. Niyetlerine sadakatiyle övünebilecek biri değilim. Ama beni onunla konuşmaya iten, üstüne bir yorgan gibi çekiverdiği tarifsiz üzüntü. Bir martı kanadı kadar beyaz ellerini çırparak, dünyevi meseleler diyor. Dünyevi meseleler uykularımı kaçırıyor. Çoğul kullanmam yerinde oldu. Bir değil, binlerce uyku kaçırdığım. Ama hepsi bu kadar da değil. İlk kez duraksıyor. Başımı sallayarak yüreklendiriyorum. O kadar çok şeyden bahsetti ki bir fazlasıyla harap olacak değilim. Gözlerini önüne indirip, en bulaşıcı hastalık ruh hastalığıdır diyor. Ne beklenmedik bir dalış. Beni eski bir eldiveniyle oynar gibi nasıl da ters yüz ediyor. Bakın, yüzünüz çarpılıverdi. Söylemek istediğim, o denli bulaşıcıdır ki bu hastalık, yani rahatsızlıklar. Bu gece sizin de uykunuz kaçıverir. Başkalarının acı ve sıkıntılarından bucak bucak kaçtığınız belli oluyor. Hem kendi sıkıntı dağarcığınızın genişliğinden, hem de hayal gücünüz yüzünden. Annemin dediği gibi, hayal gücü bu kadar büyük her insanın içinde bir şaman gizlidir. Başkalarının acı ve sıkıntılarını içine alıp yutmaya daima hazır bir şaman. Ama lütfen, lütfen içinizdeki şamanı uyandırıp sıkıntı ve hastalıklarımı size boca etmeye çalıştığımı düşünmeyin. Tersine bunu yapanlardan sizin kadar ben de nefret ederim. Biraz sinirli bir sesle, hepsi bu kadar da değil demiştiniz diyorum. Şamanın uyanması, onun uyanmasını isteyip istememenize bağlı değildir. Şaman önünde bas bas bağırıyorsunuz ki zaten uykusu pek hafiftir, uyanıverir. Uyur gezerim ben. Bazı geceler hiç uyuyamıyorum. Uyuyabildiğim zamanlarda da bu rahatsızlığımla sorun yaratıyorum. Gemiyle böylesine uzun bir yolculuğa çıkmamın pek mantıklı olmadığı söylenebilir. Siz belki bana asıl uykularımda refakat etmelisiniz. Haksızlık bu diye bağırıyorum. Bu lafları onun yüzüne bağırdığım için anında büyük bir pişmanlık duyarak. Fakat gerçekten de büyük bir haksızlık bu. O kahrolasıca ilana ne diye uyku refakatçisi aranıyor yazmadılar acaba? Bütün bunları bilmediğiniz için, yani size çok az bilgi verdiklerine eminim demek istediğim, istemiyorsanız eğer bu işten vazgeçebilirsiniz. Sesi yere düşüp parçalanmış bir sırça bebek, gözyaşlarını içinde tutmak için bir keman teli gibi geriliyor. Yalnızca uzun ve güzel burnunun kanatları açıp kapanıyor. Büyük bir üzüntü, onu böylesine üzdüğüm için büyük bir üzüntü ve genel başkanla Bayan Tamara'ya bana hemen hiçbir şey anlatmadıkları için büyük bir kin duyuyorum. Lütfen diyorum, çok rica ederim. Bu görevi tamamen kendi rızamla kabul ettim. Şehirde fazlasıyla bunalmıştım. Eminim bu yolculuk faydalı olacak benim için. Faydalı. Daha tuhaf bir kelime seçemezdim. Ama şu halimle üzüntü, kin, pişmanlık, bu çocuğa duyduğum acıma, hayranlık, sevgi ve nefretle çalkalanırken en isabetli laflarımı edecek değilim. Pis pis sırıtarak faydalı diyor, ne garip bir kelime seçtiniz. Bu kelimenin hesabını kendime vermiş durumdayım. Ona cevap vermiyor, gözlerimi bir an için gözlerine dikiyorum. Gözleri bana fazla geliyor, önüme bakıyorum. Madem kalmaya karar verdiniz, mesele yok. M, C, P paniğe kapılmadan kamerama döneyim. Hem eminim, siz de şifon yerinizi yerleştirmek istersiniz. Akşam yemeğinde görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kapıyı vurup çıkıyor. Kendimi fena halde kandırılmış hissediyorum. Büyük bir düzenle yerleştirdiğim çekmeceyi yerinden çıkarıp içinde ne var ne yoksa yere boşaltıyorum. M, C, P. Zavallı kadını isminin baş harfleriyle çağırıyor. Artezyen kuyuları açan bir şirketin ticari ünvanı gibi bir şeyle. Bir anda içim Mary Jane Primrose'a karşı sonsuz bir şefkat ve acımayla doluyor. Geçimini temin edebilmek için bu küçük yılana tahammül etmek zorunda olan o zavallı, titrek, yaşlı kadıncağız. Çekmeceyi şifonyere geçirip yeniden yerleşmeye başlıyorum. Büyük bir düzenle. Tüm eşyalarımı gereken şekilde, her bir eşyanın hummalı beyin faaliyetleri akabinde kendisi için en doğru noktayı mümkün olabildiğince düzgün konulması hali. Yerleştirdikten sonra yorgunluktan kanımın çekildiğini, vücudumun bir kuyuya düşercesine uyumak istediğini hissediyorum. Öğle vakti uyanmaya alışkın bedenimin sabah kalkması, bu tuhaf çocuğun sinirlerimin üstünde dans etmesi, herhangi bir yere yerleşmenin benim için pek yorucu, pek talepkar bir durum olması. Uykumun gelmesinin nedenlerini beynimin bezdirici dosyalarına sıkıştırırken uyuyakalıyorum. Rüyamda bilinmedik bir ormanda dev bir ağacın altına uzanmış uyuyorum. Üstüme tül gibi kat kat karlar düşüyor. Uyanıp yoluma devam etsem iyi olacak. Ama uykum öyle tatlı, öyle tatlı ki karşı koymaya yetecek ne mecalim var ne arzum. İçimde bir yanım, hayatta kalmaya kararlı hayvan yanım, uyanmamı, yoluma devam etmemi istiyor. Diğer yanım, karın tatlı sıcağında mesut. Orada iki yanım arasında sallana sallana uyuyorum. Derken eski ve aziz bir dostum ağaçların arasında beliriyor. Karda adımlarının hışırtısıyla uyanıyorum. Bana bir şey söylemeden yoluna devam ediyor. Ama benim için orada olduğunu, beni uyandırabilmek, ölüme terk etmemek için uzun yollardan geldiğini biliyorum. Hiçbir şeye değilse bu duyguya hürmeten uyanıyorum. Gözlerim açık, yatağımda dönüyorum. Birisi kapımın altından bir kağıt atmış. Rüyamda dostumun ormandaki hışırtıları diye duyduğum bu kağıdın zarif gürültüsü olsa gerek. Yattığım yerde aziz dostumu düşünüyorum. Çok eskilere dayanan dostluğumuzun bir merhalesinde büyük bir inat ve sabır gösterisiyle sevgili olmamızı sağlamıştı. 40 yıllık dostlardan sevgili olmaz. Birbirlerini ne kadar beğenip sevseler, kimi zaman sevgili olmaya ne kadar hasret çekseler de olamaz. Sevgili olmak gibi ağır bir durum ancak ilk başta balıklama dalınarak o ilk heyecan ve şaşkınlıklar yüzü suyu hürmetine çekilebilir. Araya dostlukla gelen onca bilgi ve aşinalık girerse vaziyet tamamen güçleşir, çekilmezleşir. Bizim sevgili olma halimiz de böyle oldu. Yine de garip bir şekilde birbirimizi incitmeden, ilişkimizden sessizce sıyrılıp epey bir zaman görüşmedik. Daha sonraları da sıkça görüştüğümüz söylenemez. Ama her karşılaşmamızda birbirimizi kaybetmemiş olmanın, sevgili olma halini yarasız atlatmanın kıvancıyla da donanmış, derin bir sevgi, muhabbet ve sevinç duyduk. İşte bu dostum ne zaman rüyalarıma girse kurtarıcım rolündedir. Beni ne durumlardan, kimlerin elinden kurtarmadı. Oysa yardımsever biri olduğu bile söylenemez. Epeyce soğuk ve mağrurdur. Yine de gerektiğinde sırtımı dayayabileceğim kaya gibi bir yanı olduğunu iftiharla ekleyebilirim. Canım bu akşamki yemeğe katılıp çocuğu yeniden görmeyi, zavallı Mary Jane Primrose'la tanışmayı, bir sürü sahte sohbete katlanmayı hiç mi hiç istemiyor. Yemeğimi odamda tek başıma yiyip bir kitap okumak ve çocuğun bugünkü dozuyla yetinmek arzusundayım. Hem bu yaratığa herhangi bir bağışıklık geliştirmem ancak böyle mümkün olur. Her gün azar azar dozlarla. Uyku refakatçisi mevzu zaten ruhumu epeyce kararttı. Gözlerim yeniden kapının altına sürülmüş kağıda takılıyor. Şimdiye kadar nasıl olup da merak içinde yataktan fırlamadığıma şaşarak, benim sabırsız bedenime girmiş olgun bir ruhun sakinliğiyle, böyle safsatalarla eğlene eğlene atmam gereken 5 adımı atıyorum. İkiye katlanmış kalın kağıdı açtım işte. Bayağı bir ressam bu küçük kız. Kağıdın üst kısmına uzun beyaz boyunlu tuhaf bir hayvan çizip boyamış. Harikulade tuhaf ve rahatsız edici. Sanki yüksek bir tepeden kendini aşağılara koy verecekmiş gibi bakıyor. Kağıdın en altında savruk bir yazıyla "Korka korka yazıyorum sizi kırmış olmaktan. Yemeğe gelmemenizden Mary Jane'i deniz fena tutmuş. Haplarını al demiştim, al demiştim, al al. Beni onların ortasında yapayalnız bırakamazsınız değil mi? Bizi çok özel şeyler bekliyor, bunu hissediyorum. Çok hoşsunuz, tanıştığımıza memnunum." yazıyor. Bunları okuyunca elim ayağıma dolaşıyor, sevinç ve panik içinde kalıyorum. Yürek çelen. Hayvana tekrar bakıyorum. Ne bu hayvan? Çok bilindik ve bilinmedik. Yüzündeki o bulantı ifadesiyle insan. O artık dayanamıyorum, başım dönüyor, midem fena bulanıyor ifadesi. İkiye katlayıp yastığımın altına koyuyorum. Bunu neden yaptığımı bilmeyerek. Yatağın üstüne oturup tırnaklarımı yemeye başlıyorum. Birden şiddetle akşam yemeğine katılmak, masamızdakilerle sohbet etmek, çocuğu görmek istiyorum. Bir yandan da az önce aldığım kararı hop diye yutan, en ufak parmak şıkırtısıyla kendini dışarı atmak için can atan çocuk yanıma bir tokat aşk etmek. Bu çelişkili hal her zaman olduğu gibi neşemi ve enerjimi arttırıyor. Kameramın duşuna kendimi daratıyor ve çabucak yıkanıyorum. Saçlarımı kurularken değişik bir şeyler giymek arzusuna kapılıyorum. Daha önce hiç giymediğim bir şeyler, yolculuk için aldıklarımdan. Alışık olmadığım giysiler içinde ya kötü hissedersem kendimi, iğreti ve güvensiz hissedersem, riske atılmamaya pek sık giydiğim bir kıyafeti giymeye karar veriyorum. Japon erkek lisesi üniforması. Japonların Prusya ordusundan ilham aldıkları önden düğmeli, hakim yakalı siyah ceketim. Siyah dar paçalı pantolonum, siyah subay ayakkabılarımla hazırım. Hazırım hazır olmasına da akşamüstü tabir edilen o alçak zaman dilimine yakalanmış vaziyetteyim. Daha yemeğe rahat 2 saat var. Kimi zaman bu saatlerde içim içime sığmaz. Kendimi evden dışarı atar, bir ya da birkaç dostla görüşmek üzere Meşrutiyet Caddesi'nin yolunu tutarım. Meşrutiyet, çingene palamudu mevsimini en iyi değerlendirebileceğiniz müessese olmanın yanı sıra, yabancıları bünyesine kabul etmeyerek içli çocuklarını korumayı boynunun borcu sayan mert bir baba gibidir. Meşrutiyette şarap bardakları akvaryum büyüklüğünde olup bütün garsonların ismi Ali'dir. Meşrutiyet, aynı zamanda dünyanın en kadın suratlı kedilerinin buluşma yeridir. Yüz ifadeleriyle feleğinizi şaşırtacak bu kediler. Meşrutiyetin geniş pencerelerini aşağıdaki balık pazarından teklifsizce girip çıktıkları han kapılarını telakki ederler. İçim hafiften sızlaya sızlaya, meşrutiyetten, dostlarımdan uzakta, denizlerin ortasında geçireceğim onca akşam üstünü düşünüyor, dikkatimi Jacob'un odasına teksif etmeye çalışıyorum. Nafile, dengem bozuldu bir kere. Şimdi kimse benden yalnız kalmamı beklemesin. Kapıyı vurduğum gibi çıkıyor, geminin barına yollanıyorum. Barın etrafındaki taburelerden birine ilişip etrafı kolaçan etmek bayağı keyifli. Ben tek başına barlara gidip huzurla içkisini içebilenlerden değilim. Yalnızsam kendimi felaket rahatsız hisseder. O mu bana bakıyor, bu mu bunu düşünüyor diye dev bir kayıt cihazı gibi her bakışı, her duruşu yorumlamak gayretiyle helak olur. Bu tedirginliğimin üstüne bir de teklifsiz insanların gelip benimle konuşması korkusunu eklerseniz, yanımda başkaları yoksa nasıl diken üstünde olduğumu tahayyül edebilirsiniz. Ama burada geminin barında kendimi iyi hissediyorum. Bardakilerin hiçbiri benim şehrimden değil. Dolayısıyla benim şehrimin insanları gibi senli benli ve avcı ruhlu değiller. Kimse kimseyi süzmüyor, gözetlemiyor, dinlemiyor. Zaten 7-8 kişi ya var ya yok. Parasızlıktan epey zamandır viski içmiş değilim. Gemideki tüm masraflarımı genel merkez karşılayacak. Kamera numaramı verip tuzlu fıstık ve bir bourbon ısmarlıyorum. Barmen uzun sarı saçlı, fare suratlı bir genç. İyi bir barmenin olması gerektiği gibi içkinizi verdikten sonra yok olmasını, yani tam orada önünüzde durduğu halde kendini görüntüden silmesini biliyor. Zevkle içtiğim bourbonun yarısından itibaren kontrolü tamamen boş verip az ötemdeki taburelerde oturan iki erkeği gözümü kırpmaksızın seyretmeye dalıyorum. Allah'tan onlara nasıl baktığımı fark edemeyecek kadar kendilerini kaptırmış durumdalar. Müthiş bir aşık kavgasının ortasındalar. Neden başkalarında en nefret ettiğimiz huylar kendimize gelince pek cazip, pek mübahtır? Beylerden biri iri yarı, boylu poslu. Omuzları oldukça dar olsa da vakur yüz ifadesi ve bedenini dimdik taşıyışıyla insana aslanlarla dövüşmeyi de bilen bir Roma imparatorlarını hatırlatıyor. Gözüm onu bir yerlerden ısırıyor. Ortadan ayrılarak başının iki yanına inen koyu sarı düz saçları, düşünceli, zeki, çekmiş ve çekecek bir yüzü çerçeveliyor. Alnı geniş, kaşları kavisli, buz mavisi gözleri aşağı meyilli. Dudakları kalın ve küstah, iri bir burnu, güçlü bir çenesi var. Derin ve olağanüstü güzel de bir sesi. Öyle hoş, öyle anlamlı konuşuyor ki insanın kendisini kaptırmaması için tahtadan filan imal edilmiş olması lazım. Sevgiliye gelince, sevgili, koyu renkli ince dudaklarını sarkıtmış surat asıyor. Yandan ayrık dalgalı yumuşak saçları, çok soluk bir benzi var. İncecik, zarif ve güzel. Yüzünde surat asmanın ötesinde hiçbir ifade yok ama hiç. Kuşkusuz bu hiçlik onu alabildiğine seksi kılıyor. Gerçek bir arzu nesnesi yapıyor. Ara sıra tiz bir sesle işitemediğim bir şeyler söylüyor. Eminim işitsem de hiçbir şey fark etmeyecek şeyler. Şikayetler, serzenişler, kaprisler. Histerik ve cazip. İmparatora imparatorluğunu yaktırmakla niyetli. Uykulu uykulu ve sinir bozucu. Böyle salakların insana neler çektirdiğini bilirim. Entelektüel tüm açıklarını bir kedinin ön sezi gücüyle kapar, aklın tüm taarruzlarını mercimek beyinleriyle hiçleyiverirler. Birden imparatorun kim olduğunu çıkarıyorum. Çok ünlü, çok önemli bir yazar. Bu seks kedisi için karısını ve iki oğlunu terk etti. Kimsenin ailesini terk etmesine karşı değilim. Aksine aile tabir edilen müessesenin hayatlarımızı büsbütün çekilmez kılan fanuslardan biri olduğu görüşündeyim. Ama bu ruhsuz kedi adamla öyle bir oynuyor ki dayanılır gibi değil. Bir an için ayağa fırlamak, bu değerli ve çekici insanı üzdüğü için onu tokatlamak istiyorum. Eşcinsel ilişkilerin gerçek bir alternatif olmamasına, kadın erkek ilişkilerinin iki erkek ya da iki kadın arasında tekrarlanan daha ihtiraslı, yaralayıcı ve acıklı bir kopyası olmasına da bozuluyorum. Cinsiyetler farklı ama roller hep aynı. Daima sıkıntılı, bir işkenceci ve ruhu acıyan bir kurban. Kendime öylesini kaptırmışım ki sırtıma dokunup yakalandın işte diye bağırdığında taburemde sıçrayıveriyorum. Kamaranda bulamayınca geminin barına bakayım dedim. Açıkçası akşam yemeğine gelmemenden korkuyordum. Kamaranda değilsen barda olacaksın demek. İçkiye temayüllü olduğunu sezmiştim. Nereden çıkarıyorsun diye çıkışıyorum. Baskınıyla onu görme isteğimin içine etmesine bozularak. Hı hı, siz diye hitap etmeyelim artık birbirimize. Gereksiz bir külfet. Birlikte böylesine uzun bir yolculuğa çıkmışken uykularım da bile bana refakat edeceksen ne diye? Lafını bitiremeden gülmeye başlıyor. Biraz sinirden, biraz işin saçmalığından, biraz da viskinin o sonsuz cömertliğinden ben de ona kırık dökük eşlik ediyorum. Aa, Japon erkek lisesi üniforması diyor bana şöyle bir bakıp. Ne zevkli, ne şık. Annem söz verdi, bana da bir tane yollayacak. Annem dünyanın dört bir yanında fotoğraf çeker. Kyoto'da bir otobüs dolusu erkek öğrencinin fotoğraflarını çekmiş, mıhlanmış böcekler gibi kameraya bakıyorlar. Madem arada bir makine ve onu kullanan bir yabancı var, buna duyulan tepki de fotoğrafın içinde olmalı. Bazı resimlerimde ben de bu duygunun peşindeyim. Hem kendi kendine olan, hem de gözetlendiğinin bilincinde olan modellerin o hali. Tepkiyi bastıran ama bastırırken ona esir düşen halleri. Baltus'un resimlerinde nasıl da vardır bu duygu. Ona ne denli hayranım bilemezsiniz. Neyse, başka bir gün bütün bunları enine boyuna konuşuruz. Hadi yemeğe gidelim. Daha çok erken, oturup bir kola filan iç benimle. Dalga mı geçiyorsun? Barmene iki buzlu bir skoç ısmarlıyor. Daha 12 yaşında. Annenizden kimse söz etmedi bana diyorum. Senli benli olmamızdan yana değilim. Tabu diye bağırıyor. Babam, annem onu terk ettiği için intihar etti. Gerçi annemin babamı 127. terk edişiydi ve babam manik depresifin tekiydi. Ama yine de aile, yani genel merkez, annemi asla affetmedi. Sen affettin mi? Bir annenin çocuğunu terk etmesinin affedilecek yanı yoktur, diyor. Başını eğip yüzünü saklıyor. Üzme kendini. Hangimiz annemizden çekmedik ki? Sen? Duraksıyor. Baksana, çocuğunu %100 seven bir anne olabilir mi? Diyelim öyle bilinçaltı öncesi et kafalar yaşıyor dünyamızda. Kendine anne olarak onlardan birini seçer miydin? Bana kalırsa anneler vampir, yamyam karışımı şeylerdir. Çocuklarının ruhlarını içip kalpleriyle beslenmek isterler. Aşk ve nefret dolu annelerin hepsi böyledir. Aldırışsız anneler beni ilgilendirmiyor. Onları tanımıyorum da. Ama benim annem aldırışsız annelerden sanırım, diyor. Sesi paramparça. Ya da kararsız annelerden. Benimle ne yapacağını bilemiyor. Bir yanı benimle olmak istiyor, diğer yanı kaçmak. Beni görünce artık büyümesi gerektiğini hissediyor ve bundan nefret ediyor. Ona çocuk ya da genç kız olmadığını hatırlatmamdan bunalıyor. Hadi yemeğe gidelim, diyorum. Hem 12 yaşında viski içmek de nesi? Seni şaşırtmak istedim, diye kıkırdıyor. Şaşırttın ama bu işler sırayladır. Bazen ben de seni şaşırtıcı olabilirim. Kuşkum yok, diyor kıkır kıkır gülerek. Hem de hiç.